Ayrım 63.
Ses çıkarmadı Halil. Süheyla belası var başında mı deseydi? Tedirginleşti. Yılbaşından sonra Ankara'dan döndüğü günlerdeki görüşmelerinde belli bir durgunluk yok muydu üstünde Turgut'un? Başında bir şeyler dönüyor bu oğlanın, söyleyemiyordu. Kaygı duymaya başlamıştı kızgınlık yerine. Ankara'ya niye gittiğini de pek söylememişti. Tayyarlar çağırıyorlarmış. Refik'ten de haberler sızdırırım demişti. Sözünü bile etmemişti dönüşte. Gene Gülhane Parkı'nda buluşmuşlar ayaküstü, para vermiş, gazetede bekliyorlar deyip 5-10 dakika sonra ayrılmıştı. O annesinin askerlik durumunu konuşuyorlardı ki kalktı. Kalması için üstelemelerini aldırmadı. Pendik'e gidecekti, geç bile kalmıştı. 11'e geliyordu çıktığında, Turgut'a gidecekti. Ya yoksa Necla'ya giderdi o zaman da. Hemen attı kafasından, çok yanlış olurdu. Hem ne konuşacaktı Necla'nın yanında? Karanlık avludan çıktığında burun buruna geldiler Turgut'la. O da şaşırmıştı, kucaklaştılar. Ağzı rakı kokuyordu Turgut'un. Hadi dön dedi. Sen dön dedi Halil. Sana geliyordum ben, konuşalım biraz. Çocuklara bir merhaba demeyeyim mi? Deme, kalkamayız, yapışır kalırız orada. O annesle Kemal var. Tam söz vermemişsin zaten. Çok iyi rastladı bu. Nereye gideriz bu saatte dedi Turgut sessizce dönerken. Kar duruna çevirmişti, keskin ayaz vardı. Sokaklarda dolaşılmaz dedi Halil. Bize gidelim, ev hazır. Karlı arsada bata çıka sessizce yürüdüler Fatih'e doğru. Durağa yaklaştıklarında geç oldu dedi Turgut. Bir arabaya atlayalım. Kasımpaşa'ydı değil mi? Yol boyu da pek konuşmadılar arabada. Halil söyleyeceklerini toparlıyordu kafasında. Kemal doğru diyor. Bir garip durgunluğu var bu oğlanın. Kafayı mı çektin? Turgut duymamıştı sanki. Dalgın kaldı. Sonra döndü yeni algılamış gibi. Ha, gazeteden çocuklarlaydık dedi anlamını düşünmeden söylüyormuş gibi. Arabadan indiklerinde ödedi parayı. Evin sokağına dönerlerken gece karanlığındaki çevreye bakındı. Ben burayı bir daha bulabilir miyim dedi. Ses çıkarmadı Halil. Bulur, niye bulamasın? Apartmanın kapısında kerteriz alır gibi dönüp bir daha bakındı girmeden. İki kat inip de kapıyı açınca inceden bir küf kokusuyla karşılandılar. Rutubetli soğuk dev, sobalı oda biraz daha kırıktı. Paltosunu çıkarmadan karyoluya oturup sırtını yastığa dayar gibi duvara yaslandı Turgut. Şöyle bir bakındı. İyi dedi. Bizim Beşiktaş'taki odaya benziyor. Bura bahçeye bakıyor, iyi. Ses çıkarmadan sobayı yakmaya girişen Halil'e döndü. Boş ver dedi. Çok soğuk değil burası. Ben çok kalamayacağım. Niye kalamıyormuşsun dedi Halil. Ben de teyzeme gidecektim, vazgeçtim. Otur da adam gibi konuşalım. Sobayı dolduran Halil'e bakmaya başladı Turgut sessizce. Bir de çay koyarız istersen. Ona da bir şey demedi. Soba alev alev yanmaya başlayınca kalkıp paltosunu çıkardı, attı yatağın kıyısına. Geçip sandalyeye oturdu. Çayı boş ver dedi. Anlat bakalım. Karyolanın ayak ucuna oturdu Halil. Sen anlat dedi. Bizi görüyorsun. Evi bulduk iyi kötü. İşler yoluna girdi gibi. Haber sendi. Bir süre dalgın kaldı Turgut. Kalkıp bir iki adım attı. Dönüp gene oturdu yerine. Bir acı duydu içinde Halil. Gerçekten iyi değil galiba bu oğlan. Hiç böyle içine kapandığını anımsamıyordu. Yoksa ablası gibi bu da dayanamadığı bir sızı saplandı yüreğine. Attı kafasından hemen. Nedir oğlum dedi birden. Bir derdin var senin belli. Konuşsana. Ne düşünüp duruyorsun arpacı kumrusu gibi? Kafayı bozacaksın vallahi. Sinirli gülümsedi Turgut. Bozacaksını mı kaldı? Bozduk zaten dedi. Sevindi Halil. Biraz buydu işte bildiği Turgut. Ankara'ya gittin geldin. Ondan da bir şey anlatmadın. Toparlanmaya çalışıyor gibi doğruldu Turgut. Halil'e baktı. Nereden başlayayım bilmiyorum dedi. Stari'den diyecekti. Tuttu kendini Halil. O söylesin. Söyleyecek mi bakalım? Başka şeyler de var belki. Bir Süheyla işi değil sanki bu. Sen doğruymuşsun aga. Bende bir bokluk var, bir çarpıklık. Doğal değil. Kavrayamamıştı Halil. Neden söz ediyordu bu? Nereye getirecekti? Ürkütmekten çekinir gibi bir suskunlukla bekliyordu. Süheyla acık çıktı ortaya. Söyledi işte. Yüreğine nasıl bir sevinç dolmuştu Halil'in. Tuttu kendini. Anlamadım. Nasıl çıktı? Alaylı gülümsedi Turgut. Şarkıcı olup çıktı dedi. Sitare diye biri var piyasada şimdi. O işte. Uzatmak istemiyordu Turgut oynadığı oyunu. Ne olmuş dedi Halil. Acılı gözleriyle Halil'den yardım bekler gibi bakıyordu Turgut. Yattın karıyla. Ağır ağır başını sallayarak ürkekçe onayladı. Yeni yediğin bir bok değil ki bu senin. Evet doğrusun dedi saplantılı bakışıyla. Ama şimdi başka. Koşullar değişti. Ben gene aynı bokun soyuyum. Biraz yeğenimiş gibi güldü Halil. Bu muydu bütün derdin dedi. Ne yapalım? Allah da seni öyle yaratmış. Gülmemişti Turgut. Umarsızlıkla başını iki yana sallayıp sustu gene. Başka şeyler de varsa bilmem dedi Halil. Abartıyorsun gibi geliyor bana. Elini yavaşça iç cebine atıp ikiye katlanmış bir kağıt çıkardı Turgut. Uzattı sessizce. Merakla alıp açtı Halil. İki satırlık bir yazı vardı kağıtta. çabucak karalanmış gibiydi, biraz güç okunuyordu. Bana yalan söylemene dayanamam, lütfen arama beni diyordu yazı. İmzanın başındaki N harfinden çıkardı adını. Necla'dan mı bu? Necla'dan. Bir sessizlik çöktü. Canı sıkkın kalktı Halil. Soba üstünde deminden beri kaynayıp duran çayı demlemeye koyulurken ben de bundan korkuyordum dedi. Çayı demleyip gene geçti yerine. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bilsen bu durumda olur musun? Konuşmadınız mı Necla'yla? Göremiyorum ki. Ankara'dan geldiğimden bu yana yok. Telefon beklemiş Necla'dan. Birkaç gece gidip kapıyı çalmış, evde bulamamış. Evine telefon etmiş sesini değiştirerek, bir arkadaşıyım, Ankara'dan geldim diye. Geziye çıktı demiş annesi. Gece anahtarla açıp eve girmiş sonunda. Masanın üstünde bu kağıt. Senin oraya gideceğini düşündü demek. Ne anlama söylemişti bunu? Bilmiyordu ya, gereğinde evi kullanmaları sorununu çağrıştırmıştı. İyi ki bu evi bulmuşuz dedi. Sessizce iç geçirdi Turgut. Bilmiyorum dedi umarsızlıkla. Bekle bakalım ne çıkacak. Hep böyle saklanacak değil ya bu kız. Sorunu değil. Belki de dedi Turgut. Yüz yüze gelsem ne diyeceğim? Onu bilmiyorum ki. Kalkıp çayları doldurdu Halil. Turgut'taki durgunluk sürse de çaylarını yudumlarlarken daha yakın, daha uyumluydular. Ben Ankara'ya niye gittim biliyor musun? Nereden bileyim? Gözlerini kırpmadan dikti Halil'e. Buradan kaçmak için dedi. Ağır ağır anlatmaya başladı. Uykularım bombok olmuş. İçinden çıkamıyorum bir türlü. Necla'ya yalan söylüyorum. Öte yanda o kız ağlıyor sürekli. Kuru ekmeğe razıymış benimle. Al beni diyor bu işlerden, kölen olayım. Yaşamın boyu ablana hizmetçilik yapayım evde diyor. Boğulmaya başladım. Peki sen hangisini seviyorsun? Hemen yanıtladı bekliyormuş gibi. Hiçbirini dedi kesin bir dille. Bir sessizlikten sonra dalgın mırıldanır gibi ekledi. Çok başka biri dedi. Dikeldi Halil. Başka biri de mi var ulan? Çabucak toparlandı Turgut. Halil'e baktı şöyle bir, başını iki yana salladı. Yok dedi, yok öyle biri. Süheyla bulmuş yolunu. Ne ister senden? Çok seviyormuş beni. Aslında güvensiz. Bir herif var bunu tutan. O olmasa didik didik edecekler bunu gazinoda. Şey bir kız bu, ezik. İleride açılacak belki ama bugün böyle. Zavallı. O heriften de nefret ediyor. Biraz duraladıktan sonra aldı gene. Ankara'ya ilk gidişimde Refik Karpiç'e götürdü beni. Zübeyde Hanım diye bir kadın da vardı yemekte. Hasan Ali'yi filan tanıyor. Yakınlık gösterdi bana. Şey olarak yani, Ankara'ya gelin filan dedi bana. Evli, Refik'in de dediği aklı başında bir kadın. Refik'i açtım, Ankara'da bir iş için. Gel onunla konuşalım, o isterse yapar dedi. Ankara'ya kaçayım diyorum. Başka yolum kalmadı çünkü. O yüzden gittim Ankara'ya. Tayyarları göreceğim dedim sana, buydu. Telefon ettik, yemeğe çağırdı bizi. Refik gelemedi. Bir kokteyl mi varmış ne? Basın kokteyli İngiliz konsolosluğunda. Duraladı gene. Anlatmakta güçlük çekiyor gibiydi. Alaylı bir sinsi gülüşle uzatma dedi Halil. O karıyı da hakladın. Tutamayıp sinirli güldü Turgut. Aklımdan bile geçmiyordu namussuzum dedi. O beni hakladı oğlum. Bir de o bela başıma. Gün geçmiyor ki gazeteye telefon açmasın Ankara'dan. Ne vakit geliyormuşum, işim oluyormuş falan. Fırlayıp kalkarken oturduğu yerden işinin de geçmişini sikeyim dedi böyle dünyanın da. Kendimden utanıyorum bazı. Devrimci miyiz, aklı orasında herif miyiz anlamadım. Görüp de ne diyeceğim Necla'ya, utanç içindeyim. Etmediğimi komadım kıza başından bir şeyler geçmiş diye. Öyle iyi insan, açık, dürüst, o zavallı Süheyla da bilmiyorum ne bok yiyeceğimi. Acılıkla gülümsedi. Söylesem şimdi dalga geçeceksin benimle. Süheyla hiç de o Süheylacık değil. Belki o Naimlerden aldı. Çok ilkel de olsa bilincinde çoğu şeyin. İçine dolan sevinci göstermemeye çalışıyordu Halil. Seherden almıştır, kimden alacak? Görür gerçekleri, niye görmesin dedi. İnsan değil mi? Sobanın başında ayakta gözlerini yere dikmişti. Dalgındı Turgut. Halil'e döndü birden. İmreniyorum sana namussuzum dedi. Hiç karışığın yok, seheri de buldun. Kavgada birliktesiniz, mutlusunuz. Devrimcilik bu. Ben erkeğin orospusu. Üstümüze varan karı düzüyor bizi. İçim karma karışık. Boyuna yalanımı örtbas ediyorum. Öyle sevmek istiyorum ki oysa. Halil'e de bulaştırdığı bir acıyla kesti konuşmasını. Duygulu bir sessizliğin ağırlığını paylaşıyorlardı. Bir şeyler söylemek istedi Halil, bulamadı bir türlü. Bana imreniyormuş. Ben de bu kadar açık konuşabilseydim keşke. Konuş. Lucy olayını anlat sen de. Ne Lucy olayı be? İçine sürekli yanıp kavrulduğu ilişkilerden söz ediyor bu. Anladık da abartıyorsun oğlum. Abartıyor muyum? Dönüp biraz şaşırmış gibi baktı Turgut. Yavaşça gelip karşısındaki sandalyeye ilişti, gözlerini dikti Halil'e. Gerçek mi söylüyorsun dedi. Benim için senin düşüncen o kadar önemli ki. Lütfen uyutma beni. Seni neyini uyutacağım ulan? Uyuyacak göz var mı sende? Abartıyorsun tabii. Bu haltı yemeyen kaç devrimci erkek var sanıyorsun? Ankara'daki tutuklanmamda Nazım için öyle şeyler anlattılar ki şaşıp kaldım. Marx'ın hizmetçisinden çocuğu varmış diyorlar. Engels'in kırmadığı ceviz yok. Lenin'i duymadım ama onun da vardır bir boku. Büyük devrimcilere karıştın sen oğlum. İlgiyle dinlerken son sözü duyunca kalk diliştiği sandalyeden. Ben de ne diyor diyorum. Herif bizimle dalga geçiyor. Siki taşağına denk. Güldü Halil. Ne dalgası oğlum dedi. Söylediklerimin hepsi doğru. Şu çıkar yani. İyi devrimci olmana engel değil bu yediğim bok. Devrimci görevini tam yaparsan kimse kalkıp karıları düzdün diye suçlamaz. Ama zarar verirsen o zaman sen düşün. Asık bir yüzle dönüp baktı Turgut. İyi ya zarar veriyoruz işte dedi. Üstelemedi Halil. Necla'nın küskünlüğünden doğacak zararı söylüyor olmalıydı. Turgut'u biraz ırgılamak için şaklabanlıkla anlattığı şeylerin hiç de yeri değil gibi geldi ona da. Necla nereden duymuş? Soluklandı Turgut. O daire öykü dedi. Boşalmış bardağına çay koyarken bir orospu çocuğu var bizde pezevenk Muharrem diye başlayıp anlattı olayı birkaç sözcükle. İlk görüşmemizde o kadar şaşkındım ki dedi kızı uyarmayı unuttum sakın bu oğlana görüştüğümüzü söyleme diye. Herifi atlattım ben vaktim yok görüşemem diye ilk haberi o verdi çünkü Süheyla'dan. O sersem de teşekkür etmiş oğlana beni bulup görmesine yardımcı olduğu için. Herif zaten sülük ha bir de kim çıktı ortaya biliyor musun? Yanıt bekler gibi dönüp baktı Halil'e ekledi hemen. Senin hortlak karının oğlu. Anlamamıştı Halil. Canım Beşiktaş'taki koca karının oğlu yok muydu gazete dağıtır. Yüzünü pek görmezdik. Baş dağıtımda ortak. Rüsten Bey şimdi o Bağbali'de. Gece gazinolarda masa kapatıyorlar. İlk o söylemiş Muharrem'e Süheyla'ya. Gazetede duyuru çıkınca. Beni de biliyormuş gazeteden. Duraladı. Bu ülkede gizli çalışacağız biz de dedi acılıkla. Muharrem'i nereden tanıyor Necla? Turgut bezginlikle baktı. Herif pislik dedi. O pisliğe taş atmış Salih diye bir tiyatrocu oğlan var. O mu duymuş, o mu söylemiş ne bileyim ben. Necla ile konuşamadım ki. Muharrem'den duydum yılbaşında Necla'larla birlikteymişler. Süheyla'yı öğrenince kötü bozulmuş Necla. İlgilenmiş görünmek de istemiyorum. Bok atma kıza dedim oğlana. Fakülteden tanırım Necla'yı o kadar. Niye kötü olacakmış dedim. Yutar mı herif çamur. Bunu almış gibi kalktı. Gideyim ben dedi. Yarın erken olacağım gazetede. Para durumun? Var mı? Cüzdanından para çıkarırken duralayıp Halil'e döndü acılı gülümsemeyle. Biliyor musun bana kim para vermeye kalkıyor dedi. Süheyla mı? Ağzından çıkıveren sözcük Turgut'u da şaşalatmıştı. Evet nereden bildin? Toparlandı Halil. Ne bileyim dedi yapar onlar. Pek durmadı üstünde Turgut. Ben senin fedain değilim. Sok çantana o parayı dedim ona da ağladı. Ayıp etmişsin. Parayı almazsın ama böyle de saldırma kıza. Ben de üzüldüm sonra. 50 lira bıraktı yatağın üstüne. Yanda da bir oda var galiba. Evi gösterdi Turgut'a. Tuttu kendini holdeki Zula'yı söylemedi. Her yanı ilgiyle gözden geçiren Turgut'un ayrımına varmamasına da sevindi. Unutmuş olamazdı. Aygıt'ı nerede saklayacağını sormaması konspirasyona bağlılığından olmalıydı Turgut'un. Kucaklaşıp kapıdan yolcu ettikten sonra gelip uzandı karyolaya. İçinde kabaran sevgiyle mutluydu. Tam bir yoldaş bu oğlan. Kurdukları ortaklığın kısa sürede beklendiğinden de iyi yere varmasında tüm işlerin büyük güvenle kendisine bırakılmasının payı olduğunu düşünüyordu Galip. Kapıların çoğunda kolayca açılıverdiğini bilmez değildi. İş kovalayıp sonuçlandırmaktaki deneyimleriyle kazandığı becerinin bu başarıdaki ağırlığı da çevrede Galip'in ağzının içine bakan yılların iş adamı Sermet Bey de vardı bu çevrede saygıyla paylaşılan ortak bir yargıydı. Şunun bunun işini izleyip sonuçlandıran iş kovalayıcısı Galip Bey değil kendi işinin başındaki adamdı artık. Sermayesi 400 bine çıkarılan ortaklığın %25'i Sermet Bey'in, %20'şleri Hüsnü Melekler'le Mükerrem Hanımların, geri kalan 35'i ortalarda görünmeyen Nazif Bey'le Galip'indi. 140 bin liralık yükümlülük altındaydı. Durumu daha baştan konuşurlarken iş buraya gelince dert etme demişti Nazif Bey gülümseyerek. Yolu bulunur. Dert ettiği yoktu. Nazif Bey'i yoklamak için açmıştı. Yolu bulunmuş, geri kalan için Galip'e adi bir borç senedi imzalatıp gerekli parayı Hüsnü Melek koymuştu hemen. Nazif Bey'in beklediği de bu çözüm olmalıydı. Mithat'ı bir sınavdan geçirdi bu arada. 100 bin lira kadar da paraya ivedi gereksinimi olduğunu söyledi önünden geçer gibi. Elinin darlığından yakınmış ne ciğeri beş para etmez herif olduğunu kanıtlamak ister gibi ünlü bir faizciyi salık vermişti Mithat. Bir hafta önce kafayı iyi ettiğinde ağzından kaçırdıklarını unutmuştu sersem. Yıldız yapacağım dediği çingene kızı Sitari'ye, kurtuluştaki meyhanede gördükleri Nalan'a Mithat'ın taktığı yeni at, avuç dolusu para akıttığını ağlayarak Galip'e anlatan Pakize'nin yakınmalarından açınca önce karısına sövüp saymıştı. Gözü doymuyordu bu karının. Bitecek diye mi korkuyordu? Ulan o da biliyor yalnız Selanik Bankası'nda şu kadar nakit be demişti patlar gibi. Hem de yalnız Selanik Bankası'nda. Elin dardı demek Mithat'cığım. İstif et paraları bakalım. Necla sorunu çıkmıştı bugünler bir de. Yitivermişti kız ortalardan. Mükerrem Hanım da bilmiyordu nereye gittiğini. Son günlerde çok yorgun olduğundan kafasını dinlendirmek için bir yerlere çekilmek isteğinden söz etmiş. Sonra epey zaman görünmemiş. Bir ara telefon açıp babasını sormuş. Kendisinin iyi olduğunu, kaygılanmamasını söylemiş. Nerede olduğunu bildirmemiş. Arayanları olduğunu söyleyince annesi yok dersiniz deyip kapatmış. Çok üzgündü Mükerrem Hanım da. Umarsızdı. İçine atıyordu belli ki. Alışık olmalıydı kızının kendisini umursamamasına. Yakınması yoktu. Sait'e söyleyeyim de bulsun şu kızı. Çıkar ortaya nasıl olsa. Dinlensin bakalım. Fakültede son görüşmelerinde yorgun bir görünümü vardı gerçekten. Galip de yorgun düşmüştü son günlerde. İstanbul-Ankara arasında birkaç kez de Fethiye yöresine kuram ocaklarına gitmişlerdi Sermet Bey'le gidip gelmekten. Sirkeci'den ilk krom katarını gönderdikleri günün akşamı Abdullah'ta karşılaştığı hamburger neredeyse boynuna sarılıp Türkler gibi şapur şapur yanaklarından öpecekti Galip'in. Bu taşkın sevinçte Galip'in bu işe Almanya'ya krom dış satımının durdurulacağı söylentilerinin yoğunluk kazandığı günlerde girmesinin payı olmalıydı. Galip'in sevinci de büyüktü. İş tam istediği gibi oturmuştu rayına. Piyasa üstü fiyatı Almanlardan kolayca almışlardı. Daha ilk satışlarında ortaklığın kârı yarısını aşıyordu sermayenin. Deutsche Bank'ta tutulan paralarıyla piyasada kolay bulunamayan elektrik gereçlerinden boyalara dek çeşitli gereksinim maddelerinin dış alımı peşindeydiler. Kokuyu alan kimi firmalar daha şimdiden getirtecekleri malları kendilerine devretmeleri için akıl almaz para önerileriyle dolanıp duruyorlardı çevrelerinde. Söz her şeyin iç yüzünü bilen geri plandaki Nazif Bey'indi bu konuda. Fiyat biraz düşük de olsa Ankara'nın ünlü Fehmi Bey'ine verilecekti mallar. Fehmi Beyler'de çalışır göründüğünü biliyordu ya, ilk kez oraya çağırmıştı Galip'i Nazif Bey Ankara'da. Gösterdiği gerekçede yerindeydi Nazif Bey'in. Kromlar için gerekli vagonları demir yollarından Tezel'den sağlayan Fehmi Bey'in adamlarıydı. Eşref Bey'in Fehmi Beyler'e karşı duyduğu çekingenliğini unutmuş değildi Galip. Onun bu çekingenliğinin ödlek Mithat'ı çoğu atılımdan ürkütüp vazgeçirdiğini de biliyordu. Nazif Bey varken durumları sağlamdı. Getirtecekleri malların Fehmi Bey'in adamlarınca nasıl büyük kârlarla kara borsada satılacağını da biliyordu. İşlerini yürütmelerinin bir başka güvencesiydi bu. Herifler kazanmasalar niye yardımcı olsunlar bize? Çoktandır görüşmedikleri Sait'le akşam yemeğine Boğaz'a gittiklerinde Mithat'tan açıldı hemen. Pakize ona da telefon etmiş, anlatmış Sitari olayını. Sait de bilmiyordu ne yapacağını. Kasımpaşa'dan Çingenelerden gelmiş piyasaya ya Çanakkale doğumlu yazıyormuş kimliğinde. Beyoğlu'nda kalıyormuş. Cihangir'de bir kat tutmuş ona Mithat. Oraya taşınmış şimdi. Gidip dinlemiş de kızı gazinoda. Güzel güzel şarkı söylüyormuş. Ne yapsınmış şimdi kıza yani? Acımış ya da yakınlık duyuyormuş gibiydi. Sait'in bu pek anlayamadığı duygululuğunu çözmeye çalışıyordu ki kavradı durumu. Çevresi çok genişlemiş bu oğlanın Galip dedi. Tüccarından avukatına bir sürü herif hovardalık arkadaşları. Hemen her gece bir yerdeler. Duraladı bir. Gazinoya benim gittiğim gece kim oradaydı biliyor musun dedi. Nereden bilecekti Galip? Söyleyip söylememekte kirçikli kaldı bir. Öner dedi yavaşça. Galip'in çıkaramadığını görünce ekledi. Başkanın oğlu. Korumalarını atlatıp gelmiş. Ne olmuş? Öyle değil dedi Sait. Aynı çevredeler şimdi Mithat'la. Bu kız çıkmadan önce uğradığı görülmemiş bu gazinoya Ömer'in. Biraz sonra Mithat'lar damladı. Kızı da alıp hep birlikte ayrıldılar gazinodan. Mithat'tan mı korkuyor bu sersemde? Ne malmışsınız be? Aşağı kalır yanları yok birbirlerinden bunların. Bilmiyor muydun? Bu kadarını değil, Galip'in gizlemediği alaylı gülümsemesiyle dikilir gibi oldu Sait. Sen anlamazsan oğlum bu dalgalardan dedi. Koydun yoluna tıkırındı işlerin. Bizimki seninkine benzemez. Şöyle birkaç gününü otur benim yerimde de gör. Hangi delikten ne yerler esiyor. Ben sana gülerdim o zaman böyle. Sait'in tedirgin yüzüne baktı. Doğru mu bu herif? Yok be. O zaman da ben sana gülerdim Allah'ın eşeği. Ne oldu komünistler? Olayı bilmesine şaşırmış gibi baktı Sait. Tutukluyoruz dedi. Sen nereden duydun? Daha Ankara'da yedek subayda patladığında anlatmıştı olayı Nazif Bey. Gelişmeyi izliyorlardı. Reşat'ı Almanya'dan duymuşlukları vardı ikisinin de. Karısı Alman Margaret, Greta diyorlarmış aralarında. İstanbul'da tutuklanınca Ankara'dan istemişler. Araştırma yapılmıştı kadın için Berlin'de. Onu biliyordu Nazif Bey. Sen beni izletirsin de ben seni boş bırakır mıyım? Adamım var içinizde. İsteksiz güldü Sait. Bir ara sözünü ettiğini anımsamış olmalı ki yakaladık Reşat'ı dedi. İnsan değil bunlar be. Acıya bu kadar duygusuz yaratık. Gebertmeden kurtulamazsın bu heriflerden. İlle yaşasın diyen mi var? Gözleri Galip'te bir süre küçümser gibi durgun baktıktan sonra kalktı Sait. Diyorum ya sen anlamazsın bu işlerden dedi. Günü gelir hesabını senden sorarlar oğlum. Bizden yukarısının işi o işler. İçinde o yukarısına yakın olduğunu bilmenin doyumu gezindi Galip'in. Bayer'de çalışırmış bu herif askere gitmeden biliyor muydun? Yo, nereden bileceğim? Şaşırmıştı gerçekten. Soyadı neymiş bunun? Baraner. Bayer'le ilişkisi olmadığı için hiç duymamıştı. Ya birinci şube? Burnunuzun dibindeymiş herif, uyudunuz. Bu iş benden önce dedi Sait. Göz önünde oldu mu ses çıkarmayız biz. Senin Almanlara sorsana onlar nasıl yemişler? Ardından bilgiçlikle ekledi. Böyledir oğlum. Biraz uyudun mu yılan gibi süzülüp her yere girer komünistler. Ruhun duymaz. Nazif Bey ile buluştukları akşam Almanların Macaristan'ı işgale başladığı haberi geldi. Macar naibi Amiral Horthy, kimi bakanlar, Genelkurmay Başkanı karargahına gittikleri Hitler'in baskılarına direnince tutuklanmışlar diye de bir haber vardı. İyi oldu. Macarların ikili oynadığını öğrendi demek Almanlar. Bunu söylerken Nazif Bey'in yüzüne dağılan keyifli gülümseme, bunda bizim de tuzumuz var diyen bir kurnazlığı saklıyor gibi geldi Galip'e. Sır küpü bu adam. Çok iyi biliyor ne yapacağını da nasıl yapacağını da. Almanlar için zor görünen böyle günde desteğini esirgemek Stalin'den başka kime yarar? Batı'nın kokuşmuşları bırakmadılar ki kökü kazınsın şu pisliğin. Neye güveniyor bu aptal İngilizler? Stalin bir girerse bir daha kim çıkarır onu Avrupa'dan? Bereket kolay kolay yıkamazlar Almanya'yı. Gizli silahlarından söz ediliyor Almanların. İnsanlığın bin yıllık yazgısını çizeceği sözünü boşuna etmedi ya Hitler. Kızıl Ordu denen kudu sırtlan sürüsü nereye kadar girecek bakalım. Bizim sersemler yüzünden hem de kendisi için hem tüm insanlık için tarihsel bir fırsatı kaçırdı Türkiye. Kafkaslara yürüyüverselerdi Almanlar da yukarıdan inince işi bitikti Stalin'in. Bunu diyenler çıkmadı mı? Çıktı. Ama onlar da ayrı aptal. Eski paşalar 3-5 deli bozuk turancıyla yürümeyeceği belliydi bu işlerin. Otugen, Orhun, Gökbörü, Atsız, Bozkurt, bir sürü dergiden hiçbirinin doğru dürüst sonuç sağlayacak etkisi olmadı gibi bir şey. Birbirlerine de düştü aptallar. Atsızcılar, Reha Oğuzcular çıktı bir de. Epey toplantılarında bulunduğu Ankara'dakileri de gözü tutmamıştı. Akademik konumlarıyla uzun süreli düşünme savındaki bu adamlar, kısa sürede yapılması zorunlu hiçbir şeye el atamayacak kadar yüreksiz görünmüşlerdi. Yanılmış da değildi bu saptamasında işte. Anadoluculuk yaptılar akıllarınca. Üniversiteden bakanlıklara, devletin en etkin yerlerinde güçlü konumda bir sürü adam, 3-5 keskin solcuyu birazcık itip kalkmaktan öte ne geldi ellerinden? Milli Eğitim Bakanlığı kum gibi solcu kaynıyormuş. Nazif Bey söylemişti. Genelkurmay uyarmış hükümeti. Bereket onlara uyumuyor. Bakan Hasan Ali koruyormuş solcuları. Mansur da sözünü etti birkaç kez. Dil Tarih Fakültesinde zehir akıtıyorlar çocukların beynine diye. Bir köy enstitüleri çıkardılar İnönü'yü kandırıp, komünist yuvası diyorlar onlar içinde. Batıracaklar devleti. Kökten temizlik gerek ya kim yapacak? Nazif Bey'le de konuşamıyordu bunları. Devletin resmi ağzıydı o. Onun yüreği de o kadar.